أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Muhterem kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Rehberimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya da salatü selam ediyorum. Bildiğiniz gibi okumuş olduğumuz bu eser, asil insanın davranış kalıplarını örnekler üzerinden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinden hareketle ortaya koyarak aslında Allah'ın ahlakıyla nasıl ahlaklanabileceğimizi, Allah'ın bizden istemiş olduğu adabı, edepleri, kuralları nasıl bir yaşam tarzı haline getirebileceğimizi öğreniyorduk. Yine inşallah bu seminerimizde de asil insanın davranışlarından, yani fütüvet ahlakından birkaç tanesini okuyarak davranış kalıplarımızı Peygamber Efendimiz'e benzetmenin yolunu aramaya devam edeceğiz inşallah. İlk okuyacağımız davranış kalıbı şu şekilde: وَمِنَ الْفُتُوَّةِ, yine fütüvvet ahlakındandır, asil insanın davranış kalıplarındandır. اَلَّا يَشْغُلَ الْعَبْدَ عَنْ مَوْلَاهُ شَاغِلٌ وَاَنْ يَتَحَمَّلَ ف۪ي طَلَبِهِ مَوْرِدَ الْبَلَاءِ. Fütüvvet ahlakındandır ne? Kulu hiçbir meşguliyetin, hiçbir şeyin, hiçbir işin kulu Mevlasından, Efendisinden onu anmaktan, onunla meşgul olmaktan, onunla proje yapmaktan, onunla düşünmekten alıkoymaması ve bunu talep etme noktasında, yani Allah'a kulluk yapma ya tahammül etme noktasında karşı karşıya kaldığı bela, imtihanları, sınavları yüklenmesi. Tabi burada iki tane temel noktaya vurgu yapıyor Ebu Abdurrahman Sülemi Hazretleri. Birincisi, Allah adamı, insanı kamilin, fütüvvet ahlakına sahip asil insanın Rabbinden başka hiçbir şeyle meşgul olmaması. Yani hiçbir şeyin kendisini Allah'tan alıkoymaması. Bu nasıl olacak? Yani sürekli Allah Allah demekle mi olacak? Hayatın olayları, meseleleri, günlük işlerimiz, dünya işleri, bunlar hayatımızda olmayacak mı diye bir soru akla gelebilir. Buna şöyle cevap verebiliriz. Biz bu dünya içinde, dünya şartlarında yaşadığımıza göre elbette ki dünyanın işleriyle meşgul olmak durumundayız. Zaten aslında Allah'a kulluk da her zaman ifade etmeye çalıştığımız gibi dünya şartlarında olacak bir şeydir, olması gereken bir şeydir. Dolayısıyla bu şartların dışında kulluk yapma imkanı ve ihtimali de yoktur. Dolayısıyla burada istenilen, kastedilen, söylenmesi gereken şey şu: ne yaparsan yap, ne işle meşgul olursan ol, o işle alakalı zaten Cenab-ı Hakk'ın bir kuralı vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir sünneti vardır, bir uygulaması vardır. Dolayısıyla biz dünyevi veya uhrevi anlamda meşgul olduğumuz her şey ile ilgili Allah'ın koyduğu kuralları, adabı, Peygamber Efendimizin sünnetini uygular, ona göre hareket edersek zaten Allah'ı zikretmiş oluruz, anmış oluruz. Yani Allah'ı zikretme, anma, Allah Allah demek, belli formüller ile Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah gibi kavramlarla Allah'ı zikretmek mümkün olduğu gibi ki bu formel yani şekli olarak bir takım kalıplarla Allah'ı anmaktır. Bu önemli bir şeydir. Buna biz din dilinde zikir diyoruz. Ama bir de Allah'ı anmanın daha genel hayatı kapsayan, hayatın her boyutuyla alakalı olan kısmı vardır. O da yaptığımız şeyleri biraz önce ifade ettiğimiz gibi Allah'ın koymuş olduğu kurallara uygun şekilde yapmak da Allah'ı anmak demektir. Yani şöyle düşünelim. Cenab-ı Hak bir proje çizmiş, kainatı şekillendirmiş, her varlığa bir görev vermiş, bir biçim şekil vermiş, musavvir sıfatıyla ve benzeri diğer sıfatlarla. Bir de varlığın özü olarak, eşrefi mahlukat olarak, varlıkların en şereflisi, en mükemmeli olarak kendisine halife olarak yarattığını söylediği insanı yaratmış. Dolayısıyla bu bir proje. Yani bir yaratma meselesidir. Yaratan, yaratılan her mevcuda, her varlığa mevcut var olan demektir. Bir özellik vererek bu proje içerisinde yer vermiştir. İşte her varlık bu proje içerisinde kendi yerini bilmekte. Ama insanoğlu bilme noktasında gayret göstermesi gereken bir varlıktır. Her varlık tabii olarak Rabbini tanır ve kulluğunu icra eder. Ama insan ise iradeli bir varlıktır. Seçimde bulunur ve dolayısıyla Allah'a kulluğu veya tersine Allah'a isyanı kendi iradesiyle tercih ederek yapar. Dolayısıyla bir gayrete ihtiyaç vardır. Nefs ile mücadele etmeye ihtiyaç vardır. Ve dolayısıyla kişi kendini, yaşam modelini Allah'a kulluk açısından planlamadığı zaman ilgilendiği her şeyin kendisini Allah'ı zikirden, onu anmaktan, ona kulluk yapmaktan alıkoyar her şey. Bakın her şey onu eğer hedefi, planı Allah'a kulluk yapmak değilse o zaman her şey bir engel olur. Ama eğer tam tersine planını Allah'a kulluk yapma üzerine oturtursa bu sefer de her şey kulluk yapma aracı olur. Oturup konuşmak, çay içmek, sohbet etmek gibi küçük gözüken şeyler de yerini alır bu çerçevede. Dolayısıyla burada önemli olan asıl mesele zihnimizi ve kalbimizi ne ile yoğurduğumuz, neyi hedeflediğimizdir. Bu temel meseleyi çözersek amacımızı iyi belirler ve bu amaca götüren yolları da Hazreti Peygamber Efendimizin sünneti ile öğrenirsek her şey aslında Allah'ı zikretme, anma noktasında bize ciddi bir aracı olarak ciddi bir katkı sağlar. Zaten bakın birinci noktamız hiçbir şeyin kişiyi Mevlasından alıkoymaması, meşgul etmemesi. Hani el işte gönül oynaşta tabiri vardır. El karda, gönül yarda. Yani bu tür ifadeler. Yani gündelik işiyle meşgul olur insan ama gönlü hep Allah iledir. Onunla yatıp kalkar. Dolayısıyla hiçbir zaman Allah'tan uzak kalmaz. Bakın bu durumda ve en yetehammele yani ikinci bölümü de çok önemli. Fî talebihi mevridel bela. Yani bu kulluğu icra ederken tabii ki en büyük düşmanı nefs ve dışarıdaki şeytanlaşmış nefisler, insanlar, alışılagelmiş fikirler, davranış kalıpları, yanlış davranış kalıpları, popüler kültür ve benzeri birçok şey aslında bizim bu Allah'ı zikretme, ona kulluk yapma noktasında engel olmakta ve bir bela yani imtihan aracı olmaktadır. Hayatı işte bu şekilde planlarsak, yani hayatın bir sınav olduğunu ve sınavda hem kolay hem zor soruların olabileceğini, zorlukların mutlaka olacağını kabul edersek, karşı karşıya kaldığımız zorluklardan ürkmeyiz. Hatta bu zorlukların bizim başımıza gelmesini arzu ederiz. Çünkü biz bu zorluklar sayesinde ne yapacağız? Kendi kalitemizi, kulluk kalitemizi Allah'a kul olma, insanın kamil olma noktasındaki seviyemizi artırmış olacağız. Dolayısıyla Allah bizi kendisine halife olarak yarattığına göre bu hilafet vazifesi bir tabi gayreti gerektiriyor. Dolayısıyla bir imtihandır, bir sınavdır ve başımıza gelen belaları kolayca yüklenmeyi öğrenmiş olacağız bu şekilde. Demek ki kulluk felsefemizi ciddi şekilde oturtur, hayatı Allah'a kulluk yapma noktasında fırsat olarak değerlendirir. Hayatın her imkanını veya imkansızlığını, zorluklarını, değerlerini, ne varsa önümüze ne çıkıyorsa iyi veya kötü olarak, bunların hepsini isteyerek yüklenme ve bunu da derecemizi artırmanın bir yolu olarak kabul etmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, zaten hayat şunu istiyor. Yani hiç kimse hayatı kolay yaşamıyor. Her birimizin kendine göre zorlukları var ve geçmişte yaşayan insanlar da kolay yaşamadılar. Dolayısıyla bugün yaşayanlar da kolay yaşamayacak. Dünyanın her döneminin, her durumunun kendine göre zorlukları var. Bizim de bugün yaşadığımız çağda kendimize ait Müslüman olmamızdan dolayı Müslümanlığımızla alakalı ciddi problemlerimiz var. Ciddi zorluklarımız var. Yaşamak noktasında engelleyen birçok unsur var. Ama bizim bunları ortadan kaldırmamız için çalışmamız gerekiyor. Sünnetullah'tır. Allah çalışana verir. Kafir de çalıştığında ona da verir. Yanlış fikirler de çalıştığında ona da verir. Çünkü burası imtihan yeri. Herkes imtihanın sırrı gereği çalıştığının karşılığını bu dünyada alacak. İşte o yüzden Müslümanların çok iyi çalışması lazım. Bir kere her şeyden önce birliklerini, beraberliklerini sağlamaları gerekiyor. Ondan da öte, bunun gerçekleşmesi için Müslümanların nefis dediğimiz bireysel düşmanını yenmesi gerekiyor. Zaten tasavvuf ilmi de bunun üzerine kurulmuş. O yüzden sufilerin metodu gerçekten dini yaşama noktasında ciddi bir metottur. Yani her şeyden önce nefsi terbiye etme, onu kemale erdirme, mutmainne makamına ulaştırmayı dini yaşam için bir gerekli yöntem olarak kabul etmişler. Yani nefsi yenmeden, onun arzu ve isteklerini devre dışı bırakmadan siz istenilen seviyede kul olamazsınız. Neden? Çünkü bir taraftan dünyayı isteyen, gözü dünyada olan bir nefsiniz olacak. Hem dünyayı elde etmek için çırpınacaksınız, hem de ahiret için çalışacaksınız. Bunun ikisi bir arada olmaz. İki sevgili bir gönülde olmaz. Mutlaka birinden biri ağır basar. Aslında yani bizim formülümüz de çok aslında kolay. Yani dünya ukuba kalbimizde olduğu zaman dünyayı bırakmış olmuyoruz. Yani böyle bir yanlış anlaşılma da var. Yani sanki ahireti hedeflediğiniz zaman, ahiretle ilgili çalıştığınız zaman sanki dünyayı bırakmak zorundaymışsınız gibi bir algı da var. Bu böyle değil. Yani biz zaten dünyayı elde ederek ahirete hazırlık yapıyoruz. Ve dünya mezra'atul ahira. Dünya ahiretin ekin yeridir. Yani çalışma yeri. Burada çalışacağız. Ve çalışırken de dünyayı elde edeceğiz. Dünyevi anlamda madde elde edeceğiz ve makam elde edeceğiz. Bunların hepsi olacak. Ama işte asıl önemli olan nokta bunları manevileştirme. Bunları manevi saltanatı, manevi gücü oluşturma noktasında fırsat olarak değerlendirip dünya ile ahireti birleştirip dünyayı da ahireti kazanmanın bir yolu olarak, bir mekanı olarak değerlendirdiğimiz zaman Müslüman birey için problem ortadan kalkıyor. Dolayısıyla şeytanın üretmiş olduğu, onun ikiz kardeşi olan nefsin üretmiş olduğu bu ikilik, yani şirk, aslında bizim oyuna geldiğimiz en temel problem. Zaten şirk affedilmeyen bir günahtır. Şirk sadece Allah'a ortak koşmak, yani böyle görünür şekilde bir şeyi Allah'a ortak koşmak değil. Aynı zamanda dünya ahiret ikiliğini kabul etmek, ikisinin birbirine zıt olduğunu kabul etmek de aslında bir şirktir. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Yaşama durumunda olduğumuz iki dünyayı birbirine zıtmış gibi algılatıyorsunuz. Aslında böyle bir gerçeklik yok. Bunlar birbirinin ikiz kardeşi gibi zaten ahirette dünyada kazanılıyor. Dolayısıyla olaya bu açıdan bakıldığımızda dünyevi anlamda da Müslümanların güçlü olması, her zaman da ifade etmeye çalıştığımız gibi burada yani zahidane yaşam öneriyor sufiler. Bu bireysel yaşam içindir. Sosyal yaşam için değildir. Yani bireyler zahit olacaklar. Dünyaya kendini kaptırmayacaklar. Yoksa Müslümanlar toplumsal olarak, ümmet olarak maddeden uzak kalmayacaklar, dünyadan uzak kalmayacaklar, dünyayı idare etmeyi isteyecekler. Hani tasavvufta işte idareye bulaşmayın, işte zordur veya iş işte tehlikelidir. Tamam da o zaman kim idare edecek? Yani dünyayı yanlış insanlar mı idare etsin? Dolayısıyla elbette ki Müslümanlar ve akıllı insanlar idareye gelecekler. İdare etmeyi öğrenecekler. O da bir imtihandır, o da beladır. İdare etmeyi öğrenecek, parayı kullanmayı öğrenecek. Yani elinde hangi imkanlar varsa bu imkanları güzel bir şekilde bunun manevi bir tarzda yapılabileceğini de insanlara göstermiş olacak. Yani zengin olduğun zaman ahireti kaybedersin, bir makama geldiğin zaman ahireti kaybedersin gibi algılar da çok doğru değil. O kişiden kişiye değişir. Kişi nasıl algılıyorsa, neye yoruyorsa, neye göre planını kuruyorsa ona göre sonuç çıkar. Dolayısıyla bu konularda da fikirlerimizi orta yerde tutmanın değeri var kıymetli kardeşlerim. Evet, demek ki Allah'ı anma, yani Allah ile beraber yaşamanın önünde bir takım engeller var. Bu engellere tahammül etmek de asil insanın davranışlarındandır. Kısaca tekrar ifade edersek, asil insan tahammül eden insandır, fedakar insandır. Zorluklar karşısında yılmaz, hemen depresyona girmez, gayret eder, çalışır, çırpınır. Bunun da hayatın bir parçası olduğunu anlar, düşünür ve Allah'a kulluk içinde büyük bir fırsat olduğunu değerlendirir. Bu zihinsel değerlendirme ile ne yapar? Kendini rahatlatır ve sıkıntıya düşmez. Evet, diğer bir maddemize geçelim inşallah. وَمِنَ الْفُتُوَّةِ